Ayrım 17, sayfa 223. 16. Öğle vakti Hipatia Aspasius'un eşliğinde evden çıktı. Orestes ve Siril ile olan görüşmesinden sonra gelecek olan Sinesius'la valilikte buluşacaktı. Erken gitmişti ve muhafızlardan birisi valinin çalışma odasında olduğunu ve beklediğini bildirdi. Aspasius ve Hipatia Orestes'in beklediği odaya kadar muhafızı takip ettiler. Aspasius kapıda kalarak beklerken Hipatia odadan içeri girdi. Orestes tedirgindi fakat öğretmenini görünce yüzü aydınlandı ve oturduğu yerden kalkarak onu içeri davet etti. ''Hanımefendi, sizi görmek ne kadar güzel. Sinesius hala gelmedi.'' ''İyi günler Orestes, sabırlı ol, her an gelebilir. Bugün nasılsın?'' ''Tedirgin, eğer Siril tutumunu değiştirmezse ne yapacağımı bilmiyorum.'' ''Sakin ol vali, yalnız değilsin. Sana destek olan birçok insan var. Bir çözüm bulacağız.'' Sinesius odaya girdi ve onları beklettiğinden dolayı özür diledi. ''Sorun değil sevgili psikopos, ben de senden biraz önce geldim. Nasılsın?'' diye sordu filozof. ''İyiyim, teşekkür ederim hanımefendi.'' diye cevap verdi Sinesius. ''Nasıl geçti?'' diye doğrudan sordu Orestes dostuna selam vermeyi unutarak. ''Alabilir miyim?'' dedi Sinesius boş bir bardak alıp içine biraz su koyarak. ''Tabii ki, özür dilerim.'' diye karşılık verdi Orestes misafirperverlik göstermediği için utanarak. Sinesius oturdu, yüzündeki ifadeden buluşmanın pek umut ettikleri gibi geçmediği anlaşılıyordu. ''Siril çok gururlu bir adam.'' dedi biraz su içtikten sonra. ''Seninle buluşmaya hazır, ancak Yahudiler hakkında konuşmayacak. Sadece barış hakkında konuşacağını söylüyor.'' ''Barış mı?'' diye sordu Orestes keyfi kaçarak. ''Bu anlaşmazlıktaki naçizane danışmanın olarak sana tavsiyem bu teklifi kabul etmen olacaktır. Bırakalım öncelik barış olsun.'' ''Hanımefendi, ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu Orestes Hipatia'ya. Filozofun sıkıntısı yüzünde açıkça görülüyordu ve bir süre tereddüt içinde kaldı. ''Bence bana pek yüreklendirici gelmedi.'' dedi sonunda. ''Hiçbir kesin cevap olmadan Siril neden Orestes ve konseyi görmeye gelecek ki?'' ''Dahası da var.'' diye lafını kesti Sinesius. Orestes'e bakarak ekledi. ''O buraya gelmeyecek. Bu olaya ancak önümüzdeki pazar günü eski Serapyum olan St. John Baptist Kilisesi'ndeki Lüturya, Hazreti İsa'nın havarileriyle birlikte yediği son yemeği anmak için Hristiyanların kilisede bir kap içinde ekmek ve şarabı kutsayarak yaptıkları tören. Sırasında olursa razı olacak.'' Kuru yemiş yemekte olan Orestes aniden çiğnemeyi bıraktı. ''Lüturya sırasında mı? Neden?'' diye sordu tamamen şaşkına dönmüş bir şekilde. ''Barışı Tanrı'nın gözleri önünde kesinleştirmek istediğini söyledi.'' ''Vali, böldüğüm için bağışlayın.'' diye özür diledi odaya giren bir muhafız. ''Bule üyeleri geldi ve oturumu başlatmak için sizi bekliyorlar.'' ''Teşekkür ederim.'' diye cevap verdi Orestes. ''Gidelim sevgili dostlarım. Bule Tayillerin bu konu hakkında söyleyecekleri var.'' Üçü de konsey salonuna doğru yürüdü ve Hipatia'nın yanından bir an bile ayrılmayan Aspasius onu bu büyük odanın girişine kadar takip etti ve beklemek için orada kaldı. Orestes önden girdi ve onu görünce tüm arçonlar ayağa kalktı. Sinesius ve Hipatia arkasından girerek bir yana geçip beklediler. Kısa bir ilk selamlaşmadan sonra Orestes onlara Siril'le barış sağlamaya çalışmak için Siren Piskopos'un İskenderiye'de olduğunu bildirdi. Arçonlar Sinesius'a baştan öne eğerek selam verdiler ve diğer psikoposla yaptığı görüşmeyi anlatması için vali sözü ona verdi. Sinesius, Siril'in şartlarını açıklamayı bitirdikten sonra ileri gelenlerden birisi konuşmaya başladı. ''Şüpheci tabiatımı bağışlayın saygıdeğer Sinesius. Ama benim aklıma Tanrı'nın gözü önünde barışı kesinleştirmek için daha samimiyetsiz bir neden geldiğini söylemeliyim. Bunun müzede gerçekleştirileceği alana sadece Hristiyanlar girebiliyor.'' Biz konsey üyeleri arasından sizin inancınızı paylaşmayanlar bu fiile katılmayacağız ve anlaşmanın dışında tutulacağız. Uzlaşma olarak beyan ettiği yine şantaj ve kışkırtma. Tribünlerden bu açıklamaya sesli cevaplar yükselmeye başladı. Bu çok kötü niyetli bir düşünce. Ne pahasına olursa olsun barışı sağlamalıyız. Bu meclisteki çoğu kişiyi aşağılamak anlamına gelse de mi? ''Bir öneride bulunmama izin verin.'' diye araya girdi bir bueletayı duyulabilmek için ayağa kalkarak. Orestes sessizliği sağladı ve konsey üyesi konuşmaya başladı. ''İsa gerçeğine hala iştirak etmeyen ileri gelenlere sesleniyorum. Eğer bu fiile katılmanız bu kadar önemliyse neden vaftiz olmuyorsunuz?'' Sinesius'tan sonra söz alan Arçon başıyla itiraz etti ve yanından tasvip etmeyiş mırıltıları duyuluyordu. ''Burada mevcut olan çoğunluk,'' diye devam etti ileri gelen, ''buna vali de dahil yeni inanca kucak açtık. Bunu neden sizler de yapmıyorsunuz? Dininizi değiştirmemekte neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Hele artık eski tanrılara ibadet etmenize bile izin verilmezken İsa'yı şimdi kabul edin. Zaten etmeniz an meselesi ve bunu sizler de biliyorsunuz. Gerçekten mi? Diye araya girdi Hipatya salonun ortasına doğru yürüyerek. Kabul etmemiz an meselesi mi? Sesinin tonu ve yüzünün ifadesi öfkesini yansıtıyordu. Orestes eski öğretmeni bu denli kızgın görünce oturduğu yerde doğruldu. Sinesius onu merak içinde izliyordu. Hipatya nefes aldı. Pekala diye devam etti filozof. Beni bağışlayın konseyin değerli üyesi ama bugüne dek bildiğim kadarıyla Tanrınız ondan öncekilere göre ne daha iyi ne daha adil ne daha merhametli ne de daha mükemmel olduğunu gösterdi. Hanımefendi diye susturmaya çalıştı Orestes ancak başarılı olamadı. Sizin inancınızı kabul etmem gerçekten de an meselesi mi? Diye devam etti Hipatya içerleyerek. Neden kimseye bir şey dayatmadan herkesin istediğine inanmasına izin vermiyorsunuz? Samimiyetinizi takdir ediyorum söyledi Hipatya. Fakat size soruyorum. Bu meclis ve vali neden hiçbir şeye inanmadığını itiraf eden birisinin tavsiyelerine inansın? Dedi Arçon. Ben böyle bir şey söylemedim. Felsefeye inanıyorum. Ha felsefe. Bu devirde tam da ihtiyacımız olan şey. Hiçbir şey bulamadan gerçeği aramanın ince sanatı. Hristiyan olan bazı arçonlar bu ileri gelenin ince alayına güldüler. Yeter diye bağırdı Orestes hiddetle. Sessizliği sağladıktan sonra devam etti. Hipatya'nın bu şehre ve hükümete yaptığı iyiliği hatırlamanız gerekiyor. Size ününün sınırlarımızı aştığını ve imparatorluktaki en iyi ailelerin çocuklarının eğitimleri için ona emanet edildiğini söylemem mi gerekiyor? Şu an onu değil, teklifin şartlarını sorgulamanın zamanı. Hipatya'nın çıkan tartışma yüzünden alt üst olduğu belli oluyordu. Orestes ve tüm meclise yönelerek tevazuyla konuştu. Vali, söylediklerinize minnettarım. Ancak tartışmanızı karmaşıklaştırmaktan başka bir şey yapmadığım kesin. Bu bir hataydı. Bağışlayın. Orestes, Sinesius ve Arçonları tartışmaya kapılmış bir şekilde bırakarak salonu hemen terk etti. Aspasius onu çıkarken gördüğünde ağlamak üzere olduğuna yemin edebilirdi. Ancak bu Hipatya'nın nadiren izin verdiği ve halk içinde asla yapmadığı bir şeydi. Aspasius onu hızlı adımlarla eve kadar takip etti ve ulaştıklarında filozof çalışma odasına kapanarak tüm günü orada geçirdi. Akşam karanlığı çöktüğünde Aspasius çalışma odasına girdi. Yemek yemeyeceğim Aspasius dedi Hipatya. Köle tek kelime edemeden. Okumasına yoğunlaştığından başını papirüsten kaldırmadı bile. Hanımefendi, vali burada, sizi görmeye gelmiş. Hipatya başını okudu papirüsten kaldırarak pencereden dışarı baktı. Akşam olduğunu anladı. Orestes'i avluya aldın mı? Diye sordu. Evet hanımefendi. Güzel, divanları hazırla ve bize şaraplı yiyecek bir şeyler getir. Valiye hemen geleceğimi bildir. Aspasius yanından ayrılarak mesajı Orestes'e iletti. Divanlarla küçük bir masa yerleştirdi ve şarapla geri döndüğünde Hipatya onlardan birinde yarı uzanır haldeydi. Orestes ise yanında ayakta duruyordu. Aspasius masaya bir sürahi ve iki bardak koyduğunda Orestes oraya yönelerek bardaklardan birini doldurarak Hipatya'ya verdi. Haftaya pazar günü olacak dedi vali. Sadece Hristiyan olan ileri gelenler katılacak. Sanırım en mantıklısı benim bu meseleye şu an karışmayıp her ne kadar boş olsalar da kendi sorunlarıma yoğunlaşmam olacak dedi morali bozuk bir halde. Hanımefendi bugün dediklerini sakın ciddiye almayın. Herkes felsefenin öğretiler arasında en soylusu olduğunu biliyor. Bunun kanıtı da öğrencilerin arasından en ahmak olanının kendini politikayla tatmin etmesidir. Orestes Hipatya'nın yüzünde bir tebessüm belirtmeyi başardı. Memnun bir şekilde kendisine biraz şarap koymaya gittiğinde Hipatya çatının açıklığından gökyüzüne bakıyordu. Bulutsuz ve yıldızlarla dolu bir geceydi. Bunca senedir özel hayatıma önem vermeyip yorulmak bilmeden çalıştım. Gökyüzünü inceledim. Kendime soruyorum ne için? Orestes Hipatya'nın ağlamak üzere olduğunu yüzünden anlamadı fakat moralinin bozuk olduğunu algılayarak bulunduğu divanın yanına gitti. Hayatın bana sunduğu her şey bu mu? Diye sordu Hipatya hüzünle. Orestes yanına oturdu ve ona baktı. Daha ne istiyorsunuz? Diye sordu. Kimse sizi sadık bir eş ve kendini vakfetmiş bir anne olarak hayal etmedi. Sanırım tüm şehir mendil hikayesini biliyor. Hipatya o an hatırlayınca gülmeye başladı. Kahkahası Orestes'e bulaştı ve o güne birlikte gülmeye başladılar. O anı Hipatya ile birlikte eğlenerek hatırlayacağı kimin aklına gelirdi? Bu kısa aradan sonra filozofun yüzündeki gülümseme kayboldu. Babam bile bir kadını sevdi, dedi Orestes'e bakarak. Ben kimi sevdim? Valinin ifadesi hüzne dönüştü. Hipatya'nın köpeği Libano sahibinin söylediklerini anlıyora benziyordu ve inleme sesi çıkararak yanına yaklaştı. Sen hariç Libano. Orestes Hipatya'nın hüznünü hissetti ve elini onunkine yaklaştırarak sevecenlik dolu bir şekilde okşadı. Eski öğretmenine baktı ve bir an onu sevdiğini söyleyeceğe benziyordu. Fakat iç çekti ve bu ona karşı yıllardır dindiremediği tüm hislerini susturdu. Aşkından feragat etmek için çaba sarf ederek Hipatya'nın elini şefkatle öptü. Bu mütevazi hareketle ona sessizce "Seni sevmekten asla vazgeçmedim." demek istedi. Gözlerinin içine baktı Hipatya da onunkilere. "Keşke ben de," diye iç çekti. Bir yandan bakışlarını ondan çekerek ve gökyüzüne baktı. "Bunu çözebilseydim." Orestes'in elini bıraktı ve yukarı doğru uzanarak yıldızlara ulaşmak istedi. Vali bir müddet Hipatya'sız kalan boş eline öylece baktı ve gerçeğinin bu olduğunu hüzünle kabul etti. Sonra Hipatya'nın tüm arzusuyla kendini hasrettiği yeri gösteren eline baktı. Sadece biraz daha ve cevaba yaklaşacağım. Sonra elini indirerek kalbinin üstüne koydu ve Orestes'e baktı. Sonra mezara mutlu bir kadın olarak gireceğim. Neden? Neden bu sizin için bu kadar önemli? Orestes'in gözleri hüzün ve umutsuzluk doluydu. En sevdiği varlığı anlayamıyordu. Fakat ona akıl erdirememesine rağmen aşıktı. Hipatya doğrularak divana oturdu ve heyecan dolu gözlerle ona baktı. Orestes, şimdi tam bu anda dünya hareket ediyor olabilir ve seninle benim dışımızda kimse bunun farkında olmayabilir. İnanın bana farkında olmamaları daha iyi diye cevap verdi Orestes pragmatik bir şekilde. Konuşmanın saptığı yoldan memnuniyetsiz Hipatya'nın şaşkın bakışları önünde kalktı ve kendine biraz daha şarap koymaya gitti. Gerçekten bunun önemli olmadığını mı düşünüyorsun diye sordu. Üzerine bastığımız zemini hareket ettirmekte neden bu kadar ısrar ettiğinizi anlamıyorum diye cevap verdi Orestes. Gemide ne olduğunu sen de gördün. Evet gördüm ama bu mutlaka dünyanın hareket ettiği anlamına gelmez. Ama ya ediyorsa? Hipatya, etrafınıza bir bakın. Ölüm, dehşet ve yıkım. Eğer yıldızlar daire çizerek ilerliyorlarsa neden mükemmelliklerini bizimle paylaşmıyorlar? İkisi de bir süre suskun kaldı. Orestes Hipatya'nın oturduğu divanda karşısına tekrar oturdu. Yani daire çizerek. Daire çizerek ilerlemiyoruz diye cümlesini tamamladı Hipatya. Bir an duraksadı ve tekrarladı. Daire çizerek ilerlemiyoruz. Bu son cümleyi sanki bir şeyin farkına varmış gibi söyledi. Yüzü Orestes'e dönük fakat gözleri boş bakarak bu basit fakat onun için çok önemli olan cümleyi tekrarladı. Daire çizerek ilerlemiyoruz. Vali Hipatya'nın ifadesini gözlemliyordu. Tamamen düşüncelere dalmış, düşüncelerinden bir girdap geçiriyordu. Ancak o Hipatya'nın aklında ne olduğunu anlamayı başaramadı. Aniden ayağa kalktı ve hızla çalışma odasına doğru yöneldi. Orestes bir müddet tepki veremeden ona baka kaldı. Ve bu arada Libano bardağın içindekileri içti. Bunu fark edince bardağı yeri bırakarak Hipatya'yı çalışma odasına kadar takip etti. Girdiğinde Hipatya masasının önünde ciltleri inceliyordu. Orestes masanın üstünde açmış olduğu papirüse baktı ve Ptolemy modelini gayet iyi hatırladı. Hipatya onunla alelacele konuşmaya başladı. Platon'dan beri hepsi, Aristarchus, Hipparchus, Ptolemy, hepsi, ben dahil, gözlemlerimizi dairesel yörüngeyle bağdaştırmaya çalıştık ama ya gökyüzünde başka bir şekil gizliyse? Başka bir şekil mi? Hanımefendi, daireden daha mükemmel bir şekil yok. Bunu bana siz öğrettiniz. Biliyorum fakat farz et, nasıl güneş bizi kör edip yıldızları görmemizi engelliyorsa, dairenin mükemmelliğinin de daha öteyi görmemizi engellediğini sadece farz et. Daha bu kelimeleri söylerken coşkusu arttı. Çalışma odasındaki üstürlabı inceledi ve kendi kendine mırıldanmaya başladı. Yeniden başlamam gerekecek. Farklı bir gözle, her şeyi yeniden tetkik ederek, her şeyi baştan düşünerek. Çalışma masasına yöneldi ve mırıldanmaya devam ederek papirüslere bakmaya ve onları ellemeye başladı. Yeniden başla, hepsine farklı bir gözle bak. Orestes başka bir şey söylemedi. Hipatya böyleydi ve onu böyle seviyordu. Üzülerek, varlığını tamamen unuttuğunu fark ederek bir müddet onu izledi. Tüm ilgisini kaybetmekten rencide olmuş bir halde, ona veda etmeden, engel olmadan, kendini tamamen işine vermiş olan Hipatya'nın bulunduğu odayı boyun eğerek terk etti.